Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere kazandırmak istediği manevi güzelliklerden, manevi duygulardan birisi de istiğfar eden bir kul olabilmemiz. Günahının farkında olan, ayıplarının farkında olan ve nefsinin ayıplarını görüp onlardan Cenab-ı Hakk'a sığınan, Allah'a istiğfar eden bir kul, güzel bir mümin olmamızı Efendimiz Aleyhisselam hep istemiş ve bizi o istikamette eğitmeye, terbiye etmeye çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberlerin diliyle de, diğer peygamberin diliyle de yine hep istiğfarın önemini, faziletini bizlere bildiriyor. Mesela Nuh Aleyhisselam kavmine olan tebliğini, kavminin kendisine olan muamelesini dile getirdiği Nuh suresinde, orada 10-12. ayet-i kerimelerde sözü istiğfara getiriyor ve şöyle diyor: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ben onlara tebliğ ettim, gece gündüz tebliğ ettim, onları tevhide, Allah'ın dinine, güzel kulluğa davet ettim ve dedim ki onlara, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, Rabbinize istiğfar edin, Rabbinizden bağışlanma dileyin. İnnehu kâne gaffâra, çünkü Allah Teala gaffardır. Günahları çokça bağışlayandır, çokça günahları örtendir. Siz ona yönelirseniz, estağfurullah derseniz, o da sizi bağışlar. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, o mutlaka hepsini bağışlar dedim onlara, diyor Nuh Aleyhisselam. Eğer istiğfar ederseniz, yursilis semâe aleykum midrâra, Allah üzerinize gökten bol bol yağmur indirir. İstiğfar ederseniz Allah üzerinize gökten bol bol yağmur indirir. Ve yumdidkum bi emvalin ve benine, sizi mallarla, oğullarla destekler. Ve yecaallekum cennatin, size bağlar, bahçeler verir, ikram eder, yaratır. Ve yecaallekum enhara, yine sizin için ırmaklar, dereler akıtır. Böyle istiğfarın bir kula sağlayabileceği güzel sonuçları, neticeleri Nuh Aleyhisselam burada dile getiriyor. Yüce Rabbimiz de onun bu güzel sözünü, güzel tespitlerini bizlere öğüt olarak aktarıyor. Yani bir kul için Allah'a yönelmek, günahlarından bağışlanma dilemek, Allah'ın kulu affetmesi aslında onun için çok büyük bir lütuf, bir nimet. Ama sadece onunla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kulun maddi manevi nimetlere sahip olması, gark olmasına da yine bu güzel kulluğu, istiğfarı vesile olmuş oluyor. Yağmurların yağması, malların, evlatların çoğalması, bağların, bahçelerin güzel bir şekilde yetişmesi, büyümesi, nehirlerin, suların akması hep böyle güzel bir kulluğun bir sonucu olarak dile getirilmiş oluyor. Bu ayet-i kerimeden hareketle kıymetli dinleyenlerimiz, tabi'in neslinin en tanınmış şahsiyetlerinden biri olan Hasan Basri Hazretleri kuraklıktan, fakirlikten, çocuğun olmamasından, tarlasının verimsizliğinden şikayet eden ve kendilerine yol göstermelerini isteyen muhtelif insanlara hep aynı tavsiyede bulunmuş. İstiğfar etmeyi tavsiye etmiş. Yani birisi geliyor, diyor ki yağmurlar kesildi, kuraklık başladı, her taraf kavruldu, susuzluktan ben ne yapayım? Diyor ki istiğfar edin, istiğfara devam edin. Bir başka birisi fakirim diyor, işte malım mülküm kalmadı diyor. Yiyeceğim kalmadı, ben ne yapayım? Sen de istiğfara devam et diyor. Bir başka birisi geliyor, diyor ki hanımım ben çocuğumuz olmuyor. Ne yapayım? Ne önerirsin? İstiğfar et diyor. Tarlasının verimsizliğinden birisi şikayet ediyor, istiğfar et diyor. Hepsine, hangi şikayette gelen olursa olsun hepsine Hasan Basri rahmetullahi aleyh hazretleri ona istiğfarı öneriyor. İstiğfar etmesini söylüyor. Yanında bulunanlar da diyorlar ki bu kimselerin dert ve sıkıntıları hepsi farklı farklı ama sen hepsine aynı şeyi tavsiye ediyorsun. Hastalıklar farklı ama ilaç olarak aynı ilacı onlara tavsiye ediyorsun. Nasıl oluyor bu? Yaptığın şey doğru mu? Diye sorduklarında o büyük veli himmete muhtaç kimselerin dertlerini deva olacak. Deminki okumuş olduğumuz ayet-i kerimeleri okuyor. Ben diyor bu manaları işte Nuh Aleyhisselam'ın Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Yağmur yağarsa kuraklık kalkmış olur. Mallarınızı ve oğullarınız çoğalsın. O zaman nimetler artar. İnsanın zürriyeti artmış olur. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akısın. Ne kadar nimet varsa hepsi burada bizim istiğfar etmemize bağlanmış ayet-i kerimede. Ve Hasan Basri Hazretleri de bu ayetlerden istinbatla, onlardan hareketle gelenlere istiğfar tavsiye ettiğini görüyoruz. İstiğfarın nasıl yapılması gerektiğine gelince bu husustaki hadis-i şeriflerde bizlere yol gösteren çok değerli bilgiler var. Efendimiz Aleyhisselam burada hem sözleriyle hem de fiilleriyle bize çok güzel örnekler takdim ediyor sevgili Peygamberimiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hatta geçen dersimizde de bahsettiğimiz gibi bizzat en çok istiğfara önem veren, günde 100 defa 70 defa istiğfar eden kişi de yine sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi burada Sevban radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. O da Efendimizin çok sevdiği, çok değer verdiği aşık sahabelerden biri olarak tanıyoruz Sevban'ı. Şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip farz namazı bitirince 3 defa istiğfar eder ve Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram derdi. Yani bazen de insanlar soruyorlar. Yani bu selam verince Allahümme entes selam niye diyoruz veya bazı yerlerde de müezzin işte estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye 3 defa istiğfar ettiği yerlerde oluyor. Cemaat merak ediyor. Yani bunlar müezzin kafasından uyduruyor. Bunun bir delili var mı? Bir hadise dayanıyor mu diye merak edenler oluyor. İşte burada bunun cevabını görmüş oluyoruz. Müslim Mesacit 135 numaralı hadis-i şerifte işte bunun delilini görmüş oluyoruz. Bilgisini bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla farz namazlardan sonra 3 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyip ondan sonra da bildiğimiz üzere Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram demek Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde olan Efendimiz'in bir fiil uygulamış olduğu bir sünnet olduğunu öğreniyoruz burada. Estağfurullah ya Rabbi bizi bağışla demek Allahümme entes selam ya Rabbi sen selamın ta kendisisin. Yani sen selamsın, sende hiçbir eksiklik bir noksanlık olmadığı gibi selamet veren, kullarına selamet veren de sensin ve minkes selam, selamet sendendir. Tebarek de sen çok yücesin ya zel celal vel ikram. Celal sahibi, ikram sahibi Rabbimiz sen gerçekten adında, zatında yüceler yücesidir. Bütün iyiliklerin, nimetlerin sahibi, kaynağı sensin ya Rabbi. Bu hadisin ravilerinden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl yapılır diye soruldu. O da şöyle cevap verdi. Yani Peygamberimiz ne şekilde istiğfar ediyordu, hangi sözü söylüyordu? O da şu açıklamayı yapıyor. Evzai, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dersin. Yani Peygamber Efendimizin o farz namazlardan sonra yapmış olduğu istiğfar 3 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demek. Peşinden de hemen söylediğimiz, bildiğimiz üzere Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarek de yazel celal ve ikram demek. Efendimizin sünnetine uyarak kıldığımız farz veya sünnet namazlardan sonra Allahümme entes selamı hepimiz okuyoruz. Ama bundan önce 3 defa Allah'tan beni bağışlamasını dilerim anlamında estağfurullah deme sünneti maalesef halkımız arasında unutulmaya yüz tutmuştur. Halbuki bizler bu sünneti yeniden ihya edebiliriz. Zira namazı bitiren ve Rabbinin huzurundan ayrılan insan namazdan hemen sonra istiğfar etmekle Rabbim sana sunmam gereken kulluğu hakkıyla yapamadım. Beni bağışla diyerek yaratanı ile alakasını güzel bir şekilde sürdürmüş olur. Gerçekten yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uygulamasına aslında ayet-i kerimeler, özellikle Zariyat suresindeki şu ayet-i kerimeler bize bu yönde ışık tutuyor. Yani ibadetleri ifa ettikten sonra, yaptıktan sonra hem Cenab-ı Hakk'a hamd etmek, elhamdülillah demek bize bu ibadeti yapma gücünü, kuvvetini, iradesini, arzusunu, iştiyakını verdiği için, bir büyük nimet ikram ettiği için elhamdülillah demeliyiz. Ama aynı zamanda da istiğfar etmeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'a layık bir kulluk yapabilmek, bir ibadet yapabilmek, namaz kılabilmek, namazın kıraatini, tesbihatını tam yapabilmek, o da kolay bir şey değil. Çok büyük ihtimam gerektiriyor. Hiç değilse ibadetlerimizin kusurları, noksanları için de Cenab-ı Hakk'a ne yapmamız lazım? İstiğfar etmemiz lazım. Yani ben bu namazı kıldım, yapacağımı yaptım, her şeyi dört dörtlük yaptım, elhamdülillah deyip kalkmak doğru değil. İbadetlerin peşinden de onların eksikleri için Cenab-ı Hakk'a istiğfarda bulunmak hem Yüce Rabbimizin bir emridir, Yüce Rabbimizin bize gösterdiği bir yoldur, hem de Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde Efendimizin tatbik ettiği bir husustur. Bununla ilgili iki misal vermek istiyorum. Bu misallerden bir tanesi Zariyat Suresi 15 ve devam eden ayet-i kerimeler, mesela 15-18. ayet-i kerimeleri söz konusu edebiliriz. Burada önce ibadet etmek, ibadetin peşinden de yine ibadetlerimizin kusurları için Cenab-ı Hakk'a istiğfar etmek. Burasını örnek olarak vermek istiyorum. Yine Nasr suresini de yine örnek olarak vermek istiyorum. Bunun harekette de namazlardan sonraki bu istiğfara devam etmenin mühim sünnet olduğunu ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi Zariyat'ta Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Zariyat'ta şöyle buyuruyor Zariyat suresinde: İnnel muttakine fi cennetin ve uyun. Takva sahibi kullar, dünya hayatında Allah'a iman eden, Allah'tan korkan, Allah'a karşı girmekten sakınıp güzel ibadetleri yerine getiren kullar, fi cennetin ve uyun, inşallah ahirette cennetlerde olacak, pınarların, çeşmelerin başlarında olacak, orada fevkalade güzel bağlar bahçe içerisinde yaşayacaklar. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadi. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ikram ettiği nimetleri alıp kabul edecekler. Yiyecekler, içecekler. Onunla efendim o ikramlarla mukrem, yani ikram edilmiş olacaklar. Peki bunlar dünya hayatta ne yaparlardı? Ne yaptılar da müttaki oldular? اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ. Bunlar daha önce dünya hayatında muhsin idiler. İbadetlerini düzgün yapıyorlardı. İnsana iyilik yapıyorlardı. Kimseye kötülük yapmıyorlardı. Hep iyiliğin peşinde olan, herkese, ulaştıkları herkese tebessümleriyle, selamlarıyla, infaklarıyla, merhametleriyle hep iyilik yapan insanlardı. Muhsin ve yaptıkları güzel yapıyorlardı bu kullarımız. kânû qalîlen minel leyli mâ yehşeûn. İbadetlerine çok dikkat ediyorlardı. Özellikle gece ibadetine ihtimam gösteriyorlardı. Ve geceliğin çok az uyuyorlardı. Neredeyse yani böyle çok zaruri istirahatin haricinde uyumuyor ve Cenab-ı Hakk'a kulluk yapıyorlardı. Namazları, Kur'an kıraatleri ve zikirleri. Sonra peki وَبِلْ اَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ seher vakitlerinde de onlar istiğfar ediyorlardı. Şimdi burada Cenab-ı Hak seher vakitleri istiğfar etmeyi gece ibadetinden sonra zikrediyor. Ne demek bu? Şunu anlıyoruz. Yani onlar kalkıyor, tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi uzun uzun diyelim ki kıyamlar, rüküler, secdeler, Kur'an kıraatleri, kıraat bunları yaptıktan sonra bu ibadetleri getirdikten sonra böyle nasıl olsa ben bunu yaptım artık dört dörtlük bunu yaptım olmuştur diye düşünmüyorlar. Yaptıkları ibadetlerin eksiklikleri için ve bil esharihum o sabah namazına vakit ibadetlerin peşinden o sabahın öncesindeki o seher vakitlerinde istiğfar ediyorlardı. Ya Rabbi ma abednake hakka ibadetike ya Allah. Yani sana layık bir şekilde kulluk yapamadık. Ne namazımız, ne kıyamımız, ne kıraatimiz, ne tesbihimiz, ne rükûmuz, ne secdemiz. Yani bundan hiçbirisi bize göre sana layık, senin o yüce zatına layık ibadetler, durumlar olmadı, eksik oldu. Hepsinde bir sürü noksanlıklar var, eksikler var. Kıraatimiz kıraat değil, tesbihatımız tesbihat değil. Yani kırık dökük gerçekten. Biz bunun farkındayız. Dolayısıyla ya Rabbi sen gaffarsın, gafursun. Bizim o ibadetlerimizdeki efendim kusurlarımızı, eksikliklerimizi de bizi efendim bunları üstünü ört ya Rabbi, onları kapat. Sanki en güzelini yapmış gibi bunu bizden kabul buyur diye istiğfar ediyorlardı. Demek ki bir ibadetin peşine istiğfar etmek Yüce Rabbimizin bu ayetleri bize öğretmiş olduğu çok önemli bir düstur. Gelelim Nasr suresine. Orada Cenab-ı Hak Efendimiz'e olan lütuflarından bahsediyor. İşte sana Allah'ın fethi geldiği zaman Allah'ın yardımı, fethi, Mekke'nin fethi, Hudeybiye anlaşmasının fethi ve diğer fethiler. Ve râiten nâse yedukulüne fîdinle efvâce ve insanları böyle fevç fevç gruplar halinde İslam'a girdiğini gördüğünde fesebbih bihamd rabbike fesebbih tesbih et, namaz kıl farzıyla, nafilesiyle Allah'a hamd et ve estağfirhu ve istiğfar et. Önce ibadeti zikrediyor, tesbihi zikrediyor, namazı zikrediyor, hamdi zikrediyor. Peşinden ve estağfirhu Allah'a istiğfar et, innehu kâne gaffâra. Yani yaptığın ibadetler ne kadar güzel olursa olsun yine Cenab-ı Hakk'ın o azametine, büyüklüğüne yaraşır kulluk yapmak kolay bir şey değil. Mutlaka bir noksan da olacaktır. İbadetlerin o eksikleri, noksanlıkları içinde Allah'a istiğfar et buyuruyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim hem bu ayet-i kerimeler, Zariyat Suresi'nin ayet-i kerimeler, işte 15-18. ayet-i kerimeler hem Nasr Suresi'ndeki oradaki anlatılanlar bize ibadetlerin peşinden istiğfarın çok önemli bir şey olduğunu göstermiş oluyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselam da burada bunun tatbikatını yapıyor. Yani namazı bitiriyor, farz namazı. 3 defa estağfurullah diyor. Sonra efendim Allah'a emanet selam diyor. Veya Allah'a hamd ediyor, tesbih ediyor. Peşinden estağfurullah diyor. Veya uzun gece ibadetleri yapıyor. Peşinden estağfurullah diyor. Bunlar da bize bu mühim kulluğumuzun mühim düsturunu bize açıkça göstermiş oluyor. Geriye ne kalıyor? Geriye bu güzel Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Efendimiz'in sünnetini aksatmadan hem camilerimizde cemaat namaz kılarken hem kendimiz namaz kılarken bu mühim ibadeti, istiğfar ibadetimizi yerine getirmek kalıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim estağfurullah ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum huve el hayyul kayyum ve etûb ileyh. Kendisinden başka ilah bulunmayan, ebedi hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa günahları bağışlanır. Tabii ki yani savaştan kaçmış olsa bile buyuruluyor hadis-i şerifte. Çünkü o büyük günahlardan bir tanesi. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir meşhur sebul mubikat, Allah'ın cezasını gerektiren büyük günahları, yedi büyük günahı sayarken onlar içerisinde işte sihri sayıyor, Allah'a şirk koşmaktır, sihirdir, zina etmektir, içki içmektir, Allah'a, ana babaya karşı gelmektir gibi büyük günahları sayarken birisi de savaştan kaçmak. Yani savaştan kaçmak. Cenab-ı Hak فَلَا تُوَلُّهُمُ الْاَدْبَارِ savaşa girdiğiniz zaman, düşmana karşılaştığınız zaman kesinlikle arkanızı düşmana dönmeyin. Arkalarını düşmana dönmeyin, savaştan kaçmayın diye ayet-i kerimede emir var. Yasaktır, büyük günahtır. Yani madem ki Allah için savaşıyorsak şehitliği de göze almamız lazım. Kalırsak gazi, ölürsek şehit, Cenab-ı Hak'tan onun mükafatını bekleyerek gerekeni yapmak lazımdır. Büyük mükafatlar Cenab-ı Hak çünkü vaat ediyor kendi yolunda savaşanlara, ölenlere, öldürülenlere vaat ediyor. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam istiğfarın ne kadar Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini ve affını celbettiğini belirtmek üzere o büyük günahı orada zikretmiş oluyor. Savaştan kaçmış olsa bile Cenab-ı Hak bu şekilde istiğfar eden günahlarını affeder. İstiğfarlar bağışlanmamıza sebep olmaktadır, vesile olmaktadır. Buradaki öğretilen istiğfarda tekrar edelim. Estağfurullahellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh. Cenab-ı Hakk'ın Hay Kayyum ismini zikrederek ona ne yapıyoruz? İstiğfar etmiş oluyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatının önce sık sık Sübhaneke ve bihamdike estağfiruke ve etubu ileyk. Sübhaneke ve bihamdike estağfiruke ve etubu ileyk. Ben seni uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Beni bağışlamanı diler ve günahlarıma tövbe ederim derdi. Özellikle bu Nasır suresi geldikten sonra Rabbini tesbih et, Allah'a hamd et, istiğfar et emirleri gelince Efendimiz Aleyhisselam hem namazlarını hem tesbihatını hem de hamdini, istiğfarını artırdığını bildiriyor Ayşe validemiz. Ve onlar içerisinde de daha çok lafız olarak kısa ama anlam olarak çok büyük olan bu istiğfarı Sübhaneke ve bihamdike estağfiruke ve etubileyke duasını, istiğfarını yaptığını bize naklediyor Hazreti Ayşe annemiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Efendimizin mübarek sözlerinde, şeriflerinde istiğfar alakalı hem istiğfarın ehemmiyeti, hem istiğfar cümleleri, istiğfar duaları bunlar çok yer tutuyor. Hepsi de sahih kaynaklarda, sahih rivayetlerde yer alıyor bunlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin uslu ve geniş manasıyla dikkati çeken Seyyidül İstiğfar diye isimlendirdiği duayı da bizlere tavsiye etmektedir. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam bunu seherdeki istiğfarlarında hep okurlardı, bu Seyyidül İstiğfarı, istiğfarların efendisi. Ve şöyle buyururdu: İstiğfarın en üstünü, en üstün istiğfar bir kulun Cenab-ı Hakk'a yapacağı bu bağışlanma duası, istiğfar duasının en güzeli şudur, şöyle demesidir. Bunu da kıymetli dinleyenlerimizin epey bir kısmı bilmektedir tahmin ediyorum, bilir. Ama bilmeyen kardeşlerimiz de bunu güzelce mesela bu Üsve Yasin 2. cildin 237. sayfasında bu istiğfar duası yer alıyor. Başka kaynaklarda da, dualar, zikirler ile ilgili kitaplarda da bu istiğfarı bulabiliriz. Başka kaynaklardan da bulabiliriz. Onu da güzelce ezberleyip zaman zaman okumak, hele hele Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi seher vakitlerinde bu istiğfara devam etmek çok faziletli. Şöyle bir duadır bu: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'at. Euzu bike min şerri ma sanatu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Manası şöyle: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım, durmaya çalışmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Yani gerçekten bunu Efendimiz Aleyhisselam bize öğretiyor. Ama fevkalade güzel ifadeler, güzel cümleler, güzel yakarışlar. Yani insanın kulluğunu Yüce Rabbine arz edebileceği çok nezaketli, çok edepli, böyle anlam bakımından da fevkalade güzel bir istiğfar, Seyyidül İstiğfar. Bunu bu şekilde ezberleyip okumak insana mutluluk verecektir, huzur verecektir. Kulu Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracaktır. Kulun yakarışını daha güzel bir hale getirecektir. Bu Efendimizin öğrettiği bu istiğfar duası. Resul-i Ekrem Efendimiz sözüne devamlı şöyle buyuruyor. Bu istiğfarın en üstün istiğfar olduğunu söylüyor. Sonra da şöyle tamamlıyor sözünü: Her kim bu Seyyidül İstiğfarı, bu duayı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşamı olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Bukhari, Davat 2, Ebu Davud. Yani kaynaklar çok kuvvetli kaynaklar. Ve büyük bir müjde var burada. Tabii ki çok güzel bir şey. Yani ama tabii ki çok doğru bir şey. Efendimiz bu şekilde bize bildiriyor. Çünkü bu istiğfarda kul Allah'a yöneliyor. Günahlarından samimi bir olarak tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Cenab-ı Hakk'ın birliğini ikrar ediyor. Tek yaratan olduğunu beyan ediyor. Bütün şirkten uzak olduğunu ikrar ediyor. Cenab-ı Hak da istiğfar eden kulunu affedeceğini bize müjdeliyor. Kaç yerde, kaç ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu istiğfarı yaparsak Cenab-ı Hak bizim günahlarımızın hepsini bağışlayacağına göre, öyle umduğumuza göre, öldüğümüz zaman da cennetlik olmamıza hiçbir mani söz konusu değil. Dolayısıyla siz bu istiğfarı sabah yapın, akşam yapın. Bunu yaptıktan sonra ölürseniz günahlarınız bağışlanmış olacağına göre cennete de gidersiniz müjdesini Efendimiz vermiş oluyor. Yani burada çok abartılı bir teşvik yok yani. Gerçeğin ta kendisi ifade edilmiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Şüphesiz bu istiğfar kulun Mevlasına yakarışını samimi bir şekilde yansıtma sebebiyle gerçekten de Seyyidül İstiğfar diye anılmaya layık güzellikte ve mükemmelliktedir. Hadisin sonundaki cennet müjdesi günahlar altında ezilen zavallı gönüllere bir seher yedi serinliği ve canlılığı getirmektedir. Bir mümin kendisi için istiğfar ettiği gibi ölmüş veya hayatta olan ana, baba, hısım, akraba ve diğer müminler için de istiğfar edebilir. İstiğfar edebilir. Bunun da hiçbir sakıncası yok. Tam tersine hep ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın bizden bir emri de var. Peygamberlerin dualarına baktığımız zaman orada bunun örnekleri de söz konusu. Dolayısıyla buna da kendimiz için istiğfar ettiğimiz gibi ölmüş olan veya hayatta olan anne baba ve diğer müminler için istiğfar etmemiz uygun bir davranıştır. İnşallah bir sonraki programda da kaldığımız bir yerden devam ederiz. Cenab-ı Hak bizleri günah işlemeyen ama hatalarımız tabii ki olacaktır. Buna da sabah akşam Efendimizin öğrettiği, Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği istiğfar sözleriyle, dualarıyla istiğfar edebilen kullarını eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.